Kutsal İsyan 3, 16. ayrım, sayfa 248. Mustafa Kemal'in Melfuf Arıza dediği yazıda devletin tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir diye başlayan ünlü ihtilal bildirisiydi. Reşit Paşa'nın eline Mustafa Kemal'in bu ihtilal bildirisinden sonra Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in o çok tehlikeli ve alçakça bildirisi gelmişti. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker ve gerçekten vatanperver olmakla beraber diye başlayan bu bildiri, memleketin mülki amirlerine de onu kıskıvrak bağlamak için emir vermiş oluyordu. Dahiliye Nazırı'nın bu bildirisi Reşit Paşa'yı arpacı kumrusu gibi düşündürmeye başlamıştı. Talihsiz vali şimdi kendisini örs ile çekiç arasında görüyordu. Mustafa Kemal Paşa onun valilik ettiği topraklar üzerinde ihtilal meclisi toplayacaktı. Sivas'ı bir ihtilalciler şehri yapmaya hazırlanıyordu. Onun toplamak istediği kongre bir ihtilalciler kongresinden başka bir şey değildi. Buna göre Reşit Paşa Ali Kemal Bey'in valisi olduğundan Mustafa Kemal Paşa ile herhangi bir ilişkide bulunamayacak duruma düşüyordu. Gerek Mustafa Kemal'in gerekse Ali Kemal Bey'in bildirisi aynı günde Reşit Paşa'nın eline gelmişti. Tecrübeli vali şaşkına dönmüştü. Çok zor bir duruma düştüğünü anlıyordu. Onun amiri Ali Kemal Bey'di. Onu dinlemek zorundaydı. Ekmeğini de o veriyordu. İçi de Anafartalar kahramanının sözlerini dinlemek istiyordu. Bunun için şöylece düşündü. Kanun iyice incelenirse milli isteklerin ve ihtiyaçların açıklanması demekti. Bu iki bildiriden hangisi milletin isteğine daha uygundur? Mesele bunun bilinmesine kalıyordu. Acaba işlerinde Reşit Paşa'da bulunan Anadolu valileri Mustafa Kemal'in dediklerine kulaklarını tıkar ve ona sırtlarını dönerlerse daha mı iyi ederler? Yani milletin isteğine daha uygun mu karşılık vermiş olurlardı? Reşit Paşa Anadolu'ya yeni gelmiş ve memleketin çeteler elinde inim inim inlediğini görmüş ve İstanbul'un da bu duruma hiç kulak asmadığını deneyerek anlamıştı. Reşit Paşa vicdanı ile uzun boylu dövüşmek zorunda kalıyordu. Mevki ve ekmek parasıyla bu yeni heyecanlı milli durum arasında bir denge kurmak gerekiyordu. Bu her baba yiğitin yapacağı iş değildi. O bir gaflet eseri olarak Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Anadolu'ya vali olarak gönderdiği bir adamdı. O bir Hürriyet ve İtilaf Partili gibi düşünemezdi. Bir yandan da mal ve mülk namına hiçbir şeyi olmayan bir adamdı. Biricik geçim kaynağı devletin verdiği maaştı. Açıkta bırakıldığında kimden yardım görecek, açlığını neyle dindirecekti? Mustafa Kemal Paşa onun geçimine yardım edebilir miydi? Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'dan sonra Sivas'ta da bir ihtilal kongresi toplamaya çalışırken İstanbul hükümetince işinden atıldığını da bilmiyordu. Reşit Paşa bu duruma ne yanından baksa zorlukla karşılaşıyor, bunu çözümleyecek bir çare bulamıyordu. Bir yandan da onu avutan kimi belirtiler vardı. Sivas halkı arasında onun yaydığı ihtilal düşüncelerine karşı sıcak bir ilgi uyanmıştı. Müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin halkın varlığı bakımından olan değeriyle İstanbul hükümetinin dayandığı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin değeri arasında doğru bir ölçüşme yapmak gerekiyordu. Yine anlaşılıyordu ki 1908 Hürriyet ihtilalini yapan ordu bu sefer de milli kurtuluş davranışlarına kılavuzluk edecekti. Bu açıktı. Reşit Paşa Sivas'a varmak üzere İstanbul'dan ayrılırken Hürriyet ve İtilaf Partisi liderlerinden birkaçı onu uğurlamaya gelmişti. Bunlardan biri partililerin sözcüsü olarak ona şunları söylemişti. Siz bizim babamızsınız. Sivas vilayetini bu kanaatle elinize verdik. Orada oğullarınızı Hürriyet ve İtilafçılar tenvir ediniz, irşat ediniz, nizam ve intizam altına sokunuz. Buna hay hay dememek elinde değildi. Bu köprüyü mutlaka geçmeliydi. Reşit Paşa Sivas'a vardığında verdiği bu sözü çoktan unutmuştu bile. O şimdi ancak kanunun ve vicdanın emrinde namuslu bir yönetim adamıydı. Yalnız onun unuttuklarını Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Sivas'taki kuyrukları unutmamıştı. Bir gün bir adam ziyaretine geldi. Bu eski Sivas mektupçusu Ellezioğlu İlyaszade Halil Bey'di. Kendisini şöylece tanıttı. Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Sivas Şubesi Reisi. Reşit Paşa'nın aklına hemen İstanbul'dan ayrılırken vaat ettiği babalık geli varmıştı. İşte ilk oğul da çıka gelmişti. Bu ara Reşit Paşa'nın burnuna kötü bir koku çarpmıştı. Herifin ağzı leş gibi rakı kokuyordu. Evet, damat Ferit Paşa'nın Sivas temsilcisi sarhoştu. Konuşurken sözcükleri alkol kokusuna bulanarak çıkıyordu. Reşit Paşa bu saygısız oğula yine de güler yüz gösterdi. Bu leş gibi kokuyu duymazlıktan geldi. Halil Bey hiçbir buyur işareti beklemeden geçip paşanın sağındaki koltuğa uzanır gibi oturmuştu. Buna yayılmak demek daha doğruydu. Adam senli benli konuşuyordu. Sanki valinin 40 yıllık ahbabıydı. Halil Bey hoşbeşten sonra sözü İttihat ve Terakki'ye getirip veriştirmeye başlamıştı. Bu parti adamları şiddetle kovalanmalı, tutulup başları ezilmeliydi. Reşit Paşa neden diye sorunca öteki şu karşılığı verdi. Hürriyet ilan ettik dediler, eski hayratı da berbat edip bütün hürriyetimizi elimizden aldılar. Sopayla intihap yaptılar. Kendi meclislerine bile danışmadan harp açtılar. Milyonlarca vatan evladını vatan hudutları dışında öldürttüler. Bağdat düşerken onlar Galicia'da Avusturya topraklarını müdafaa ettiler. Bir yandan da hırsızlığa germi verdiler. Mağazaları resmen soydular. Eski devirlerin müsaadelerine taş çıkarttılar. Zelili celil, celili zelil eylediler. Ayağı baş, başı ayak yaptılar. Arap kavmi Necibini incittiler. Bizden soğuttular. Daima oynar gibi soğukkanlılık içinde tehcirler yapıp on binlerce insanı kıtadan kıtaya aşırdılar. Nihayet mülkün dörtte üçünü elden çıkardılar. Sonunda milyonları dercep edip savuştular. Pirincin taşını ayıklamak işini bizim fırkanın omuzuna bıraktılar. Reşit Paşa durgun bir sesle, "Memlekette kanunun hakim olmasını lazım görüyor musunuz?" diye sordu. "Tabii. O takdirde devlet idaresinde hata veya suç işleyenler divan-ı aliden başlayarak mevkilerine, vazifelerine göre derece derece mahkemelere tevdi olunur. Varılacak neticeye göre cezaları verilir." Öteki bir kahkaha atarak, "Siz Fosfor Mustafa Paşa'ya Erzurum müftüsünün verdiği cevabı bilir misiniz?" "Hayır." Halil Bey bundan sonra bacak bacak üstüne atarak şunları anlattı. Fosfor Mustafa Paşa İttihatçı gibi ulu orta iş görürdü. Sağını solunu düşünmezdi. Erzurum valisi iken de derebeyvari davrandı. Şunu hapsetti, bunu sürdü, istediğine dayak attırdı, bütün vilayeti titretti. İşte bu adam bir gün Erzurum müftüsüyle konuşuyordu. Sözün akışına uydu, müftüye sordu. Kabirde sual cevap varmış. Münkir Nekir adlı iki melek gelip ölülere bir şeyler sorarlarmış, doğru mu? Müftü efendi hiç düşünmeden cevap vermiş. Doğrudur. Hem de bu sual cevap pek ağır paşa hazretleri. Ama sizin için böyle bir geçit noktası yoktur. Münkirle Nekir efendimizi kabirde rahatsız etmeyeceklerdir. Neden? Çünkü ölülerin mezarda sorguya çekilmeleri, imanlarının veya imansızlıklarının anlaşılması, imanı olanların cennete, imansız olanların da cehenneme yollanmaları içindir. Zat-ı âlinizin makamı cehennem olduğundan, sual melekleri tarafından imtihana çekilmenize hacet kalmayacaktır. Halit Bey bu hikayeyi anlattıktan sonra yapmış olduğu büyük etkiyi hesaplayarak anason ve pastırma kokularıyla cilalanmış bir kahkaha attı ve hikayesine şu sonucu iliştirdi. İttihatçıları da mahkemeye vermek zaittir. Onlar sorgusuz sualsiz ipe çekilmelidir. Reşit Paşa bu sarhoşla bir tartışma kapısı açmaktan dikkatle sakınarak konuşmayı daha durgun bir alana götürmek istedi. Fırkanızın vaziyeti nasıldır? Kulübünüzde kaç kişi mukayyet? Halkın size karşı düşüncesi ne şekildedir? Seviliyor musunuz? Alaka görüyor musunuz? Dedi ve sonra kesesinden at nalı gibi kocaman bir mühür çıkararak Reşit Paşa'ya gösterdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası da halk da Sivas'ta şu gördüğünüz fakir insandan ibarettir. Ben düşünürüm, söylerim, fırka mührünü halk da kalıbını basar. Halit Bey sonra pek yüksekten bir poz aldı. Mühür kimdeyse Süleyman odur. İnşallah bu Süleyman sizden hoşnut olur. Siz de Süleyman'dan memnun kalırsınız. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Halit Bey gitmek üzere ayağa kalktı, kapıya dek gitti, yine geri döndü. Reşit Paşa'nın yanına gelerek onun kulağına fısıldar gibi şöyle dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın ittihatçılığı horlatmak için didinip durduğunu elbette biliyorsunuz. Enverler, talatlar kaçarken onu yerlerine vekil bıraktılar. Emrine de birkaç yüz bin altın verdiler. Anadolu'ya geçip ittihatçılığı hortlatmasını emrettiler. Fakat eski çamlar bardak oldu. Şimdi kimse dolma yutmuyor. Heriflerin maskesi düştü. Yüzlerinin karası meydana çıktı. Onun için aldıran yok. Herkesin kulağı hürriyet ve itilafta. İtilaf devletleri de bizimle dost. Mustafa Kemal boşuna yoruluyor. Lakin ne de olsa ordu kumandanlığı etmiş bir asker zarar vermese bile mide bulandırır. Merkezi umumiye yazdım. Azini istedim. Bugün yarın onun da canına ot tıkarlar. Sizden niyazım ondan telgraf filan alırsanız bana bildirmenizdir. İkinci bir niyazım da onun ağzını kullanan Rasim Bey'e yüz vermemenizdir. Reşit Paşa, Rasim Bey mi diye sordu. Eski Sivas mebusu. İliğine kadar ittihatçı. Daha doğrusu yeni baştan mebus olabilmek için ittihatçılığa sadakat gösteriyor. Mustafa Kemal'in emriyle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti diye bir dirinti meydana getirmek istedi. Tek bir adam kandıramadı. Kazırdığı mührü koynundan gezdirip durdu. Mühür kimdeyse Süleyman olur demiştiniz. Demek Rasim Bey de bir Süleyman. Aramızda fark var. Ben parmağımı kaldırsam Sivas ayağa kalkar. Rasim Bey davul zurna çaldırsa kulak asan dinleyen olmaz. Rasim Bey dağıtılan İstanbul Meclisi mebusanından Reşit Paşa'nın arkadaşıydı. Paşa onu temiz bir insan olarak tanımıştı. Mebusların çoğunu seviyordu. Rasim Bey'in Mustafa Kemal Paşa ile bağlantı kurması Reşit Paşa'nın çok hoşuna gitmişti. Bu genç adam özü sözü bir kimseydi. Onunla içten ve zevkli konuşmalar yapılabilirdi. Rasim Bey'in bu yeni durumu Reşit Paşa'nın çok hoşuna gitmekle beraber onunla ne biçim bir bağlantı kuracağını kestiremiyordu. Hürriyet ve itilafçıların şerrine uğramadan onunla karşılıklı konuşabilmesi çok güçtü. Ejderhaları kuşkulandırmamak gerekiyordu. Yoksa valilik elden gidebilirdi. Bütün tehlikesine karşı Rasim Bey'i görmeyi çok istiyordu. Rasim Bey bir gün kendisi kalkıp Reşit Paşa'nın ziyaretine geldi ve onu sevindirdi. Reşit Paşa'nın bu eski mebus arkadaşına ilk sorusu şu oldu. Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor, ne yapmak istiyor? Vatanı parçalanmaktan, devleti batmaktan, milleti esir olmaktan kurtarmak istiyor. Neye güveniyor? Türk'ün şahametine, cesaretine, fedakarlığına Rasim Bey. Mustafa Kemal'in 22 gündür Anadolu'da bulunduğunu, valilerle müstakil mutasarrıflara birçok bildiriler, direktifler gönderdiğini ve bunları incelemesini söyleyerek Reşit Paşa'yı uyardı. Kendisinden önce vali vekilliği görevini yapmış olan Hasbi Efendi bu dosyayı Reşit Paşa'ya vermemişti. Acaba bu bir unutkanlık mı yoksa bir kasıt mıydı? Reşit Paşa bunun üzerine hakim olan Hasbi Efendi'yi çağırtmış, bu dosyayı getirmesini istemiş ve almıştı. Hakim ve vali vekili Hasbi Efendi bu dosyayı henüz yeni valiye verecek zaman bulamamıştı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin Sivas Teşkilatı Başkanı Halit Bey, Reşit Paşa'yı Sivas'a geldiği günün hemen akşam üstüne doğru ziyaret etmiş, Rasim Bey de ertesi gün onu görmeye gelmişti. Arada 24 saatlik bir ara vardı. Reşit Paşa 12 Haziran 1919'da Sivas'a varıp valilik konağına yerleşirken Mustafa Kemal de Havza'dan Amasya'ya geliyordu. Bunun içinde Reşit Paşa Ali Kemal'in o tehlikeli telgrafıyla Mustafa Kemal'in ihtilal bildirisini henüz almamıştı. İşte Reşit Paşa Sivas'a gelmeden önce Hasbi Efendi'nin eline geçmiş ve bir zarfın içine doldurulmuş olan daha önceki ihtilal bildirisi ve direktiflerini şimdi eline almış, merak ve dikkatle incelemeye başlamıştı. Şişkin zarfın içinden ilk kağıdı çekmiş, okumuştu. Şöyle başlıyordu. Sivas Vali Vekili Hasbi Efendi Hazretlerine, İzmir'in ve maalesef bunu takip eden Manisa ve Aydın'ın işgali mustakbel tehlikeyi daha aleni ihsas etmiştir. Dedikten sonra Türk milletini büyük ve heyecanlı mitinglerle bu işgali protesto için uyarmayı salıklıyor ve gayrimüslimlere karşı yapılacak taşkınlıklara hiçbir vakit fırsat verilmemesi gerektiğini söylüyordu. Reşit Paşa Mustafa Kemal'in bu bildiride gösterdiği yürekliliğe hayran olmuştu. Genç ihtilalci paşa daha şimdiden memleketin gerçek sahibi ve koruyucusuymuş gibi konuşuyordu. Reşit Paşa'nın merakı artmıştı. İkinci belgeyi dikkatle çekmiş ve okumaya başlamıştı. Bu onun İstanbul Harbiye Nezaretine yazdığı bir yazıydı ve şöyle diyordu. Harbiye Nezareti Celilesine C. 2 Haziran 1919 şifre Sivas ve civarında bulunan Ermenileri ve bilahare gelen mültecileri tetiş edecek hiçbir hadise olmamıştır. Ne Sivas'ta ve ne de civarında dahi endişe hiçbir hal yoktur. Herkes sakinane iş ve güçleriyle meşguldür. Bunu sureti katiyede arz ve temin ederim. Binaenaleyh İngiliz noktasındaki istihbarat menbaının ne olduğu acizlerince bilinmemek lazımdır. İzmir'in ve Manisa'nın işgali müessifi üzerine ahaliyi İslamiyece yapılan ve anasırı Hristiyane hakkında hiçbir fikri husumet tazammun etmeyen içtimalardan belki de bazılarının mütevahhiş olmaları varidi hatırdır. İtiraf devletleri milletimizin hukuk ve istiklaline riayetkar kaldıkça ve millet vatanı tamamiyi musuniyetinden emin bulundukça anasırı gayrimüslimenin duçarı haşyet olmasına hiçbir sebep yoktur. Ve bu bapta devlete karşı her türlü mesuliyeti taahhüt ve bunu tamamiyle emniyet buyurulmasını istirham ederim. Fakat istiklal ve mevcudiyeti, milliyeti, imha ve bakayı, hayatı tehlike ihsal eden işgal, suikast ve taaddi gibi İzmir havalisinde görülmekte olan fiiliyatın zuhuratı, mümasilesine karşı ne milletin heyecan ve teessüratı, vicdaniyesini ve ne de buna müstenit tazahuratı milliyeyi men tevkif için nefsimde ve hiç kimseden kudret ve takat göremeyeceğim gibi bu yüzden tahaddüs edecek vakayı ve hadisatın karşısında mesuliyet kabul edebilecek ne kumandan ve ne mülkiye memuru ve ne de hükümet tasavvur ederim. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu yürekli ve demir gibi yurt ve insanlık kokan yazıyı Harbiye Nezaretine gönderirken birer suretini de kumandanlık ve valiliklere göndermişti. Reşit Paşa bunu okuduktan sonra bir sigara tellendirerek şöylece düşünmek zorunda kalmıştı. İşte cesaretin alülalası böyle olur ve bir milleti ayaklandırmak isteyen bir inkılapçı kendilerinde kuvvet ve kudret hissedenlere karşı böyle ağız kullanır. Lakin Mustafa Kemal Paşa İngiliz notasına ve sadrazama böyle karşılık verirken acaba neye istinat ediyor? Tahsidat %30'a düşmüş. Mal sandıkları tam takır. Memurlara aylık verilemiyor. Umumi terhis münasebetiyle kolordu mevcutları %10 nispetine düşmüş. Yeni efrat alınamıyor. Daha doğrusu alınmıyor. Alınsa da şu pahalılıkta giydirilmeleri, yedirip içirilmeleri imkansız. Her dağda, her derede birkaç çete karargah kurmuş. Köylüyü ve şehirliyi korku içinde yaşatıyor. Siyasi vaziyet ise berbat. Dünyanın en büyük ve en kudretli devletleri aleyhimizde. Bunlardan bir kısmı yurdun en mühim noktalarını ellerinde bulunduruyorlar. Bir yandan da yorulmamış, yıpranmamış bir orduyu vatanın böğrüne sokmuşlar. O vasıtayla da manevi kudretimiz üzerinde tazyik yapıyorlar. Evet, bu vaziyette Mustafa Kemal'in istinadgahı ne olabilirdi? İşte Reşit Paşa bunu karşı ziyaretine yaptığı sırada eski mebus arkadaşı Rasim Bey'e sormuş, ondan şu karşılığı almıştı. Millet! Reşit Paşa bu denli kolay bir karşılıkla yetinmemişti. İşin daha derinliklerini kurcalamak hevesine kapılmıştı. Ona milletin bezgin ve yorgun olduğunu söylemiş, böyle bir milletle ne yapabileceğini öğrenmek istemişti. Rasim Bey, Reşit Paşa'yı şaşkına çeviren şu karşılığı vermişti. Mustafa Kemal Paşa çok büyük bir şahsiyettir. Onun her güçlüğü yeneceğine inanmak gerekir. Millete gelince o manasız bir harpten bıkkındır. Fakat boynuna zincir takılmak istendiğini anlarsa arslan kesilir, ateş kesilir, yıldırım kesilir. İşte Mustafa Kemal Paşa o arslana, o ateşe, o yıldırıma istinat ediyor. Reşit Paşa bu taptaze heyecana bayağı imrenmişti. Ne şipşirin, ne taptaze, ne güzel ve ne yüksek bir heyecandı bu. Yalnız 1 milyon yurttaşın malını, canını, namusunu korumakla görevli bir idare adamı bir ihtilale gözleri kapalı nasıl katılabilirdi? O 1908 hürriyet devrimine karışmış bir ittihatçıydı. Bu yeni kargaşalığa güler yüz gösterebilmeyi aklı bir idareci olarak bir türlü almıyordu. Bunun için de adımlarını çok dikkatli atmaya karar vermişti. Bu arada Rasim Bey'den müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetleri üzerinde bilgi almayı da unutmamıştı. Ona şöyle bir soru sormuştu. Hürriyet ve İtiraf Kulübü'nün reisi hemşehriniz Halit Bey o kulübün nefsinde temessül ettiğini söyledi. Sizin cemiyette o şekilde mi, sade bir mühürden ibaret mi? Rasim Bey bu soruya temiz yürekli bir dost olarak karşılık verdi. O kadar kalabalık değiliz fakat başta müftü olmak üzere ulema takımı hemen hemen bizimle beraberdir. Okur yazarların bilhassa münevver gençlerin hepsi etrafımızda toplanıyor. Milli vaziyetin ağırlığı yurdun bölüşülmek istendiği hakikati daha açık surette anlaşılırsa bütün halk hatta hürriyet ve itirafçıların siyasi ihtiras veya şahsi menfaat takip etmeyen takımı da bize iltihak edecektir. Çünkü dava vatan davasıdır, istiklal davasıdır. Sivas'a gelir gelmez bölgenin siyasi durumu üzerinde Reşit Paşa'nın öğrenebildikleri bunlardı. Daha sonra da Doktor İbrahim Talip Bey ile görüşen Reşit Paşa, Mustafa Kemal'in işi sağlama bağlamak için kendi adamlarını daha önceden gideceği yere gönderip orada bir ortam yaratmaya çalıştığını anlamıştı. İbrahim Talip Bey, illegal bir ihtilalci ortam hazırlamak için çok kuvvetli bir propaganda yapmaktaydı. Mustafa Kemal gelinceye dek Sivas Milli Örgütü'nün hazırlanması gerekti. Reşit Paşa görüştüğünde ondan da Mustafa Kemal Paşa'nın dehasından laflar işitmişti. O da batmakta olan Türkiye'yi ancak böyle bir liderin kurtarabileceğini söylemişti. Reşit Paşa hala sallantıdaydı. Bir yönetici olarak hala kafasını bu işe yatıramamıştı. Yine bir yönetim adamı olarak çalışacak, elden geldiğince serinkanlı ve akıllı davranacaktı. Reşit Paşa bütün imparatorluk ülkelerini yitirişimizi doğal buluyor ve işin ancak bu kadarlıkla kalacağını sanıyor ve Türkiye denen gerçeğin haritadan silinmek istendiğine bir türlü inanmıyordu. İzmir'in işgaline de bu yüzden geçici bir saldırı gözüyle bakıyordu. Bu düşüncelerle davranmaya çalışan Reşit Paşa, İstanbul'un emirlerini elden geldiğince uygulamaya çalışıyorsa da Mustafa Kemal'in ihtilalci çalışmalarını da görmezlikten geliyordu. İşte bu ılımlı yönetme kararı iledir ki daha sonraları Erzurum Kongresi'ne katılmak için Sivas'tan delege seçilen Efkaf Başkadibi Ziya Bey ile öğretmen Fevzullah Bey'in seçilmelerine yol paralarının milletten toplanmasına ses çıkarmamıştı. Bu devlet aleyhinde işlenmiş bir suç olduğu için kimlerin bununla ilgili olduğunu araştırmaktan da uzak kalmamıştı. Bu da ilerideki bir sorumluluk kaygısıyla olmuştu. Ziya Bey gece gündüz içen bir adamdı. Bir içki sofrasında gidecek delegeler aranırken ben giderim demişti. Sonra bunun kelleyi koltuğa almak demek olduğunu anlayınca gitmek istememişti. Fazlullah Hoca da bu işin yeniliğini sevmiş olanlardan biriydi ve gözleri kapalı ileri atılmıştı. Şöhret düşkünü Haris'in biriydi ve mebus olmak meraklı. Bu iki namuslu adamı böylece Reşit Paşa katında lekelemek isteyen Hürriyet ve İtilaf'ın Sivas Şubesi Başkanı Halit Bey'den başkası değildi. Rasim Bey ile Müftü Rauf Efendi'ye göre ise bu iki adam karakterli, namuslu, yurtsever kişilerdi. Reşit Paşa bu iki adamın bunca tehlikeyi küçümseyerek Erzurum'a doğru yola çıkışlarının ruhlarının derinliğinde duydukları bir yurtseverlik heyecanı ile olduğunu sezmişti. Onlar vatanın elden gittiğine gerçekten inanmışlardı. Bu denli büyük tehlike yalnız kuru bir ün için göze alınamazdı. Reşit Paşa'ya göre Baba Ali de bu Anadolu yavrularını isyana sevk edecek hataları üst üste işlemekten geri kalmıyordu. Baba Ali'nin işlediği en önemli ve korkunç yanlışlık savaş yıllarındaki Ermeni tehcirine karışmış olanların ihbar edilmesini, tutulup hapsedilmesini ve cezalandırılmalarını istemesi olmuştu. Bu büyük iftira yağmurlarına ve halkın güvensizlik dalgaları içinde bocalamasına sebep olmuştu. Bu yüzden de İstanbul hükümetinin prestiji halkın gözünde adam akıllı kırılmıştı. Rum ve Ermeni halkın sürülmesi, öldürülmesi yalnız İttihat ve Terakki'nin kodamanlarınca o da savaş kanunlarına dayanılarak yapılmıştı. Onun içinde ortadaki sorumlular ilkin savaş kanun ve zorunlulukları daha sonra devletin sorumlularıydı. Anadolu halkını bu tehcir cinayetlerinden sorumlu tutarak Anadolu'ya yeni bir kargaşalık ve güvensizlik tohumu serpmek doğru muydu? Sonra Doğu vilayetlerindeki Türk, Kürt, Müslüman halk azınlıkların sürgün ve öldürülmesi işiyle hiç ilgili olmadıkları halde General Antranika'nın emrindeki Ermeni ordusu eliyle acımadan kesilip biçilmişti ve bu şehitlerin tutarının 500 bin kişiye yükseldiği söyleniyordu. Bunların hakkını arayan kimse de yoktu. Reşit Paşa zarfın içindeki Mustafa Kemal imzalı yazıları çekip okudukça gözleri açılıyor ve durumu kavrar gibi oluyordu. Bütün bunları Sivas'a geldiğinin ertesi günü öğrenmişti. Mustafa Kemal'in Sivas'ta bir kongre yapılacağını bildiren yazısıyla Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in o tehlikeli yazısını karşılaştırarak okuduğunda da Reşit Paşa tam anlamıyla kanmış değildi. Mustafa Kemal'i hem haklı hem de güçlü görüyordu. Bütün bu haklılığın ve güçlülüğün gerek İstanbul'u gerekse İtilaf devletlerini dize getirecek kertede olduğunu kestiremiyordu. Ne yapmalıydı? Yurda yararlı olacak adımı nasıl atmalıydı? Bunun için Dahiliye Nazırı ile Mustafa Kemal'den gelen yazı ve telgrafları okuyor, bunları vicdanının terazisinde tartarak bir sonuca varmaya çalışıyordu. İşte tam bu sırada Sivas'a Ali Galip adlı bir kişi geldi. Gelir gelmez de ayağının tozuyla Reşit Paşa'nın katına çıktı. Bu Elazığ'a yeni vali olarak atanmış ve İstanbul'dan yola çıkarak doğruca Sivas'a gelmişti. Yalnız değildi, yanında birkaç da maiyet memuru getirmişti. Ali Galip Bey uzun boylu, dik duruşlu, eski bir kurmay albay emeklisiydi. Karşısındaki koltuğa gömülmeden önce kendi adını ve sanını söyleyince Reşit Paşa onu hemen tanımıştı. Bu adam Balkan Savaşı'ndan önce Kayseri'den İttihat ve Terakki'nin bütün adaylarını yenerek kendini mebus seçtirmişti. O meclis pek uzun ömürlü olmamış, Ali Galip Bey de bu sırada açıktan açığa Hürriyet ve İttihatçı olduğunu göstermemişti. Birçokları iç yüzünü anladığı halde kendini bağımsız bir mebus olarak tanıtmayı da başarabilmişti. Reşit Paşa büyük savaş yıllarında onu yitirmişti. Ondan konuşulduğunu hiç işitmemişti. İşte bu yüzden de 4 yıl öncesinden dalıp bugün karşısına bir karabatak kuşu gibi birdenbire çıkıvermesi Reşit Paşa'yı bayağı şaşırtmıştı. Elbette Baba Ali bu tip entrikacılarla işbirliği yapacaktı. Bunun da pek anlaşılmayacak bir yanı yoktu. Ali Galip geveze bir adamdı. Reşit Paşa'nın deyişiyle ağzı kalabalık bir adamdı. Habire konuşuyordu. Daha çok övünüyor, durmadan İttihat ve Terakki'ye sövüp sayıyordu. Reşit Paşa biraz şaşkın, biraz üzgün ve sıkıntı içinde bu yaveleri dinlemeye çalışıyor ya da dinler görünüyordu. Adam böyle ulu orta konuşurken birdenbire değişik bir durum alarak damdan düşer gibi. "Aman paşam," demişti. "Ben İstanbul'dayken Mustafa Kemal Paşa'nın azli derdestti. Hatta divanı harbe sevki de düşünülüyor, konuşuluyordu. Resmi bir işar var mı?" Reşit Paşa Ali Kemal Bey'in telgrafını onun eline tutuşturdu. O da bunu büyük bir ilgiyle okudu ve sonra Reşit Paşa'yı anlamlı anlamlı süzerek "Peki ne yapmak fikrindesiniz?" diye sordu. "Hiç." Reşit Paşa bu bakonik karşılığı hiç düşünmeden vermişti. Sonra karşısındaki adamın kendisini İstanbul'a jurnallayacağını düşünerek "Nezaret bize sadece o zatın azledildiğini ve kendisiyle temastan iştinap etmekliğimizi bildiriyor. Hatta İstanbul'a Celbi'nin Harbiye Nezaretine ait olduğunu tasrih ediyor. O halde ne bizce ne sizce yapılacak bir muamele olmasa gerek." 16. ayrımın sonu, sayfa 262.